Ayrım 46. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirrer. Sayfa 1406. O gece yüzlerce kilometre ileride Heinrich Himmler, Baltık kıyısında Lübeck'teki İsveç konsolosluğunda Kont Bernadotte'la görüşüyordu. Hitler'in sık sık söylediği gibi Der Treue Heinrich, Sadık Heinrich, kendi yerine geçip geçemeyeceğini Hitler'e sormamıştı bile. Yerine geçmişti zaten. İsveçli konta, Führer'in büyük hayatı artık sona ermek üzere, demişti. Hitler bir iki gün içinde ölecekti. Bu bakımdan Himmler, Bernadotte'dan Almanya'nın batıda hemen teslim olmak istediğini General Eisenhower'a bildirmesini rica etti. Himmler şunu da ekledi sözlerine. Batılı devletler Rus cephesini kendi ellerine alıncaya kadar doğuda savaş devam edecekti. Üçüncü Alman İmparatorluğu'nun diktatörü olmak isteyen bu SS şefi böyle bir şey teklif edecek kadar basit, aptal ya da her ikisiydi. Bernadotte teslim teklifini yazmasını isteyince mum ışığında alelacele bir teklif kaleme aldı. Bu sırada İngiliz uçaklarının akını yüzünden Lübeck'te elektrikler sönmüş, görüşmeciler Bodrum'a inmişlerdir. Mektubu Himmler imzaladı. Hem Göring hem de Himmler acele etmişlerdi. Acele ettiklerinde çarçabuk anladılar. Hitler'le orduları ve bakanları arasında ufak bir radyo irtibatından başka bir şey kalmamıştı. 23 Nisan günü akşamı Ruslar başkent kuşatmasını hemen hemen tamamlamışlardı. Ama şimdi sığınağın üzerinde sallanan balondan bozukça bir radyo vericisiyle söyleyeceği birkaç sözde Almanya'yı yalnız kendi kişiliğine ve itibarına dayanarak yönetebileceğini ve en yakın arkadaşlarının ihanetiyle de başa çıkabileceğini gösterecekti. Albert Speer'den ve az sonra göreceğimiz gibi Berlin'de oynanan bu facianın son sahnesinde tanık olan ilginç bayandan Hitler'in Göring'den gelen telgrafa nasıl bir tepki gösterdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Speer 23 Nisan günü gecesi küçük bir uçağa binerek kuşatılmış şehre gelmiş, Tiergarten'a giden Doğu Batı Mihveri adındaki geniş caddenin doğu ucuna inmişti. Burada Brandenburg kapısı vardı. Başbakanlık bir sokak ilerideydi. Hitler'in Berlin'de sonuna kadar kalmaya karar verdiğini öğrendiği için lidere veda etmek ve kendi deyimiyle kişisel bağlılığı ile görevi arasındaki çatışmanın kendisini Führer'in çorak toprak politikasını sabote etmeye zorladığını Hitler'e itiraf etmek istiyordu. Belki de vatana ihanet suçundan tutuklanacak ve kurşuna dizilecekti. Sonra diktatör 2 ay önce Speer'in kendisini ve Stauffenberg'in bombasından kurtulan bütün ötekileri öldürmek istediğinde öğrenmiş olabilirdi. Her zaman politika dışı kalmış olmakla övünen silahlanma bakanı, zeki mimar, bütün öteki Almanlar gibi o da sonunda geç olarak ama çok geç olarak uyanmıştı. 2 ay önce sevgili Führer'inin çorak toprak emirleriyle Alman halkını yok etmeye karar verdiğini anlayınca Hitler'i öldürmeyi düşünmüştü. Berlin'de büyük bir askeri toplantı yapıldığı sırada sığınağın havalandırma tertibatına zehirli gaz sevk edecekti. Bu toplantılara yalnız generaller değil, Göring, Himmler ve Goebbels de katılıyorlardı. Speer böylece hem yüksek komutanlığı hem de Nazi İmparatorluğu'nun büyük liderlerini ortadan kaldırabileceğini ummuştu. Bu iş için gerekli gazı da bulmuş, sığınağın havalandırma tertibatını incelemiş ve söylediğine göre Hitler'in herhangi bir sabotajı önlemek üzere şahsen verdiği emir üzerine bahçede yapılan 3,5 metrelik bacanın hava alma tertibatını korumakta olduğunu ve bahçedeki SS'lere görünmeden bu bacadan zehirli gaz atmaya imkan bulunmadığını anlamıştı. Bu yüzden projesinden vazgeçmiş ve Hitler de öldürülmekten bir daha kurtulmuştu. İşte o akşam, yani 23 Nisan akşamı, Speer Almanya'da sağlam kalan tesislerin imha edilmesi konusunda Hitler'in verdiği emre itaat etmediğini Führer'ine itiraf etti. Hitler'in bu itiraf karşısında üzülmediğini ya da kızmadığını hayretle gördü. Belki de Hitler, genç dostunun, Speer o sırada daha yeni kırkına basmıştı, açık sözlülüğünden ve cesaretinden hoşlanmıştı bile. Hitler kendisini her zaman beğenir, ona artist dostum derdi. Keitel'in söylediğine göre o akşam Hitler'in üstünde garip bir rahatlık vardı. Birkaç gün sonra burada ölmeye karar vermiş olması kafasına ve ruhuna sakin bir huzur vermişti. Ama fırtınadan sonraki bir gün önceki değil, fırtınadan önceki durgunluktu bu. Çünkü o sırada Göring'in telgrafı başbakanlığa daha yeni gelmiş bulunuyordu. Telgraf önce Bormann tarafından okundu. Bormann eline büyük bir fırsat geçtiğini anladı. Usta entrikacı telgrafı bir ultimatom ve liderin iktidarını elinden kapmak üzere girişilmiş haince bir hareket diye yorumlayarak Führer'e sundu. Speer'in anlattığına göre Hitler köpürdü ve Göring için ağzına geleni söyledi. Göring'in soysuzlaştığını uzun zamandan beri bildiğini, yozlaştığını ve morfinman olduğunu anlattı. Bu sözler genç mimarı çok sarstı. Madem ki öyleydi, Hitler bu adamı neden bu kadar yüksek bir mevkide, bu kadar uzun bir süre tuttu diye düşündü. Hitler böylece atıp tuttuktan sonra yine yatıştı. Speer buna da şaştı ve şu sözleri ekledi. Bırakın Göring görüşmelere başlasın. Hepsi bir. Kim yaparsa yapsın bu işi hiç fark etmez. Ama bu hava ancak birkaç dakika sürdü. Hitler tartışma bitmeden Bormann'ın kışkırtmasıyla Göring'e gönderilmek üzere bir telgraf yazdırttı. Göring'e vatana ihanet suçunu işlediğini, bunun cezasının ölüm olduğunu, ancak bütün görevlerinden hemen çekildiği takdirde Nazi partisine ve devlete yaptığı uzun hizmetten ötürü hayatının bağışlanacağını bildirdi. Telgrafa bir tek kelimeyle cevap vermesi emrediliyordu. Evet ya da hayır. Ama bir yılandan farkı olmayan Bormann bu kadarla doymadı. Berchtesgaden'deki SS karargahına kendi başına bir radyo telgrafı çekti ve Göring ile yanındakilerin ve Lammers'in vatana ihanet suçundan tutuklanmalarını emretti. Nazi İmparatorluğu'nun ikinci adamı, Nazi prenslerinin en küstahı, en azgını ve en zengini, Alman tarihinin gelmiş geçmiş tek Reich Marşali, Hava Kuvvetleri Başkomutanı, ertesi sabah şafak sökmeden önce SS'ler tarafından tutuklanmış bulunuyordu. 3 gün sonra, yani 26 Nisan akşamı, Hitler Göring için Speer'in yanında söylediklerinden daha ağır sözler söyledi. Sığınağın son iki ziyaretçisi. Bu sırada Führer'in sığınaktaki tımarhanesine iki ilginç ziyaretçi daha geldi. Bunlardan biri Hanna Reich adında deli bir kadın, tecrübe pilotuydu. Bu kadının birçok huyları arasında dehşetli kin gütme huyu da vardı. Özellikle Göring'e karşı büyük bir kin besliyordu. Öteki ziyaretçi de General von Greim'di. Bu general 24 Nisan'da savaş kahramanımız tarafından şahsen Münih'ten çağrılmıştı. Generalin Reich ile birlikte geldiği uçak ayın 26'sında son konaklama yeri olarak Tiergarten'e indiği sırada Rus uçaksavar toplarının attıkları mermilerin altında paramparça oldu. Greim'in de ayağı parçalandı. Generalin ayağı sarıldığı sırada Hitler ameliyat odasına girdi. Hitler, sizi neden çağırdığımı biliyor musunuz? Greim, hayır Führerim. Hitler, Hermann Göring bana ihanet etti. Hem beni hem de yurdunu terk etti. Düşmanla arkamdan ilişki kurdu. Korkaklık bu yaptığı. Emrimi dinlemedi. Berchtesgaden'e gidip kendisini kurtarmak istedi. Oradan da bana aşağılık bir telgraf gönderdi. Telgraf? Yine o sırada orada bulunan Hanna'nın anlattığına göre bu sözlerden sonra Hitler'in yüzü gerildi ve solumaya başladı. Hitler, bir ultimatom, alçakça bir ultimatom. Artık hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey bağlı değil bana. Hiçbir bağlılık tutulmadı. Hiçbir namus kalmadı. Aklıma bile gelmeyen hayal kırıklıklarına uğradım. Görmediğim ihanetlerle karşılaştım. Ve bütün bunlarda yetişmiyormuş gibi bir de bu. Hiçbir şey kalmadı. Bütün kötülükler yapıldı bana. Göring'i Almanya'ya ihanet ettiği için hemen tutuklattım. Bütün görevlerini üstünden aldım. Bütün örgütlerden uzaklaştırdım. İşte sizi buraya çağırmamın nedeni. Bundan sonra sedyesinde yatan şaşırmış generali hemen oracıkta Luftwaffe başkanı tayin etti. Hitler bu tayini radyo ile bildiriyor, bu sırada Greim topal ayağı ile hava kuvvetlerini yönetecek tek yer olarak kalan karargâhta yatıyordu. 3 gün sonra Hitler, Fräulein Reich gibi lideriyle birlikte sığınakta ölmek isteyen Greim'e yeni bir ihanet olayını bastırmak üzere sığınaktan ayrılmasını emretti. Çünkü yukarıda gördüğümüz gibi Nazi liderleri arasında ihanete sapan yalnızca Hermann Göring değildi. Hanna Reich'in eline büyük bir fırsat geçmişti. Bu yeraltı tımarhanesinde son günlerini yaşayan delilerin son 3 gününü yakından gözlemek ve bir yandan da onlara katılmak. Bu kadının da heyecanları ünlü ev sahibi gibi sık sık değiştiği için anlattıkları da elbette korkunç ve melodramatik olacaktır. Ama genel olarak doğru olabilir. Belki de olup bitenlerin tas tamam aynıdır da. Çünkü Hannah'nın anlattıkları sonradan öteki görgü tanıklarının ifadeleriyle karşılaştırılmıştır. Bu bakımdan aldığı notlar bu tarih kitabının son bölümü için büyük bir önem taşımaktadır. General von Grimm'le birlikte geceleyin geç vakit geldikleri sırada Nisan'ın 26'sıydı. Başbakanlık binasının üzerinde Rus mermileri patlıyordu. Sığınaktaki gergin havayı, yukarıdaki patlamalar ve yıkılan duvarlardan gelen gürültüler büsbütün arttırmıştı. Kadın pilot Hitler'in yanındaydı. "Führerim, neden kalıyorsunuz burada?" dedi. "Neden Almanya'yı kendinizden yoksun bırakıyorsunuz? Almanya'nın yaşaması gerek. Halk istiyor bunu." Führer bu sözlere "Hayır Hannah" diye cevap verdi. "Eğer ölürsem ülkemin şerefi için ölmüş olacağım. Çünkü Berlin'i sonuna kadar savunmak için verdiğim emre bir asker olarak her şeyden önce kendim uymalıyım." "Kızım," diye devam etti. "Ben yapmak istemezdim bunu. Berlin'in Oder Nehri kıyılarında kurtarılacağına kuvvetle inanıyordum. Bütün çabalarımı suya düşünce son derece şaşırdım. Sonra şehir kuşatılmaya başlandı. Burada kalmakla Almanya'daki bütün askeri birliklere örnek olacağıma ve şehri kurtarmaya geleceklerine inanıyordum. Ama sevgili Hannah, yine umutluyum. General Wenck'in ordusu güneyden yukarı doğru çıkmaya başladı. Rusları halkımızı kurtaracak kadar uzaklara püskürtmesi gerekiyor. Püskürtecek de. O zaman yeniden dayanmaya başlayacağız." İşte o akşam Hitler böyle bir durumdaydı. Hala General Wenck'in Berlin'i kurtaracağını umuyordu. Ama birkaç dakika sonra Rusların başbakanlık binasına yağdırdıkları bombalar yeniden artınca bir daha umutsuzluğa kapıldı. Reich'e biri kendisi için, biri de General Grimm için birer zehir kapsülü verdi. "Hannah," dedi, "sen de burada benimle ölecekler arasındasın. İçimizden hiç kimsenin Rusların eline canlı olarak düşmesini, cesetlerimizin onlar tarafından bulunmasını istemiyorum. Eva ile ben cesetlerimizi yaktıracağız. Siz de kendinize bir yol seçin." Hannah zehir şişesini Grimm'e götürüp verdi. Her ikisi de şöyle kararlaştırdılar: eğer gerçekten son dakika gelecek olursa zehirleri içecekler, sonra daha da emin olmak üzere büyük bir el bombasının pimini çekecekler ve vücutlarına sımsıkı yapıştıracaklardı. Bir buçuk gün sonra, yani ayın 28'inde Hitler'in umutları, daha doğrusu hayalleri yeniden canlandı. Keitel'a radyo ile şunu bildirdi: "Berlin'in kurtulacağını umuyorum. Heinrich'in ordusu ne yapıyor? Wenck nerede? 9. ordu ne alemde? Wenck ile 9. ordu ne vakit birleşiyor?" Reich, yüksek savaş kahramanının o günkü durumunu şöyle anlatıyor: "Hitler sığınağın dört bir yanını dolaşıyor, elinde terden sırılsıklam olmuş büyük haritasını sallıyor, kimi bulursa onunla Wenck'in girişeceği seferi planlıyordu. Ama Wenck'in girişeceği sefer bir hafta önceki Steiner taarruzu gibi yalnızca Führer'in hayalinde yaşıyordu. Wenck'in ordusu da 9. ordu gibi tasfiye edilmişti. Heinrich'in Berlin'in kuzeyindeki ordusu ise Rusların eline geçmektense batılı müttefiklere teslim olmak için hızla batıya doğru çekilmekteydi. Sığınaktakilerin hepsi bu üç ordunun, özellikle Wenck ordusunun girişeceği karşı taarruz haberini 28 Nisan'da bütün gün sabırsızlıkla beklediler. Rus öncüleri o sırada başbakanlık binasından ancak birkaç sokak ilerideydiler. Doğudan ve kuzeyden ve batıda Tiergarten'dan yavaş yavaş başbakanlığa yaklaşıyorlardı. Şehri kurtaracak kuvvetlerden bir haber çıkmayınca Hitler, Bormann'ın da kışkırtmasıyla yeni ihanetler beklemeye başladı. Bormann gece saat 8'de Dönitz'e radyo ile bir mesaj gönderdi: "İş başında olanlar askerleri bizim yardımımıza gönderecekleri yerde susmayı tercih ediyorlar. Bağlılığın yerini sanki ihanet almış gibi. Biz burada kalıyoruz. Başbakanlık binası şu anda harabe halindedir." O gece geç vakit Bormann Dönitz'e bir mesaj daha gönderdi: "Schöner, Wenck ve başkaları olabildiği kadar çabuk Führer'in yardımına koşarak Führer'e bağlılıklarını göstermelidirler." Bormann o sırada artık kendi kendine konuşuyor gibiydi. Hitler bir iki gün içinde ölmeye karar vermişti. Ama Bormann yaşamak istiyordu. Führer'in yerine geçemeyeceğini biliyordu. Ama onun yerine geçecek olanın arkasından ipleri yine pekala oynatabilirdi. Sonunda o gece Amiral Voss Dönitz'e bir mesaj gönderdi ve ordu ile bütün radyo görüşmelerinin kesildiğini bildirdi. Dış dünyada olup bitenlerin donanma radyo dalgasından haber verilmesini istedi. Az sonra bir takım haberler geldi. Donanmadan değil, Propaganda Bakanlığı'nın dinleme servisinden. Bu haberler Adolf Hitler'i büsbütün altüst etti. Sığınakta bulunanlar içinde Bormann'dan başka yaşamak isteyen bir Nazi daha vardı. Hermann Fegelein. Bu adam yüksek karargahta Himmler'in temsilcisi ve Hitler rejiminde yükselen Almanların güzel bir örneğiydi. Eskiden seyisti, sonra jokey oldu. Cahildi. Hitler'in en eski parti arkadaşlarından at meraklısı Christian Weber'in adamıydı. Weber çevirdiği bir takım dolaplarla büyük bir servet yapmış ve 1933'ten sonra yarış atı yetiştirmek üzere büyük bir hara kurmuştu. Fegelein, Weber'in yardımıyla Nazi İmparatorluğunda yükseldi. Waffen-SS'de general oldu. 1944'te Hitler'in karargahlarında Himmler'in irtibat subaylığını yaptığı sırada Eva Braun'un kız kardeşi Gret'le evlenerek saraydaki durumunu daha da düzeltti. Hayatta kalan bütün SS şeflerinin anlattıklarına bakılacak olursa Fegelein, Bormann ile birlikte SS şefi Himmler'i Hitler'e gammazlamak için ellerinden geleni yapmışlardı. Fegelein rezil, okuyup yazması olmayan cahil bir adamdı ama yine de saf içgüdüyle yaşamak istiyordu. Geminin batmak üzere olduğunu biliyordu. 26 Nisan'da çarçabuk sığınaktan savuştu. Ertesi gün Hitler ortadan kaybolduğunun farkına vardı. Tabii Führer hemen şüphelendi ve adamı buldurmak için silahlı bir SS araştırma müfrezesini gönderdi. Fegelein, Charlottenburg mahallesindeki evinde sivil elbiselerini giymiş oturuyordu. Ruslar neredeyse mahalleye gireceklerdi. SS'ler kendisini yaka paça edip başbakanlığa getirdiler. Bütün SS rütbelerini söktüler ve tutukladılar. Fegelein'in kaçmaya teşebbüs etmesi Hitler'de Himmler'e karşı şüphe uyandırmıştı. SS şefi nerelerdeydi? Berlin'den kendi isteğiyle çıkıp gitmemiş miydi? İrtibat subayı Fegelein yerinden uzaklaşıla beri bir haber çıkmamıştı ondan. Ama tam o sırada geldi haber. 28 Nisan yukarıda gördüğümüz gibi sığınağın en sinirli günlerinden biriydi. Ruslar yaklaşıyorlardı. Wenck'in karşı taarruzundan ya da herhangi bir karşı taarruzdan haber çıkmamıştı. Muhasarada kalanlar son bir umutla donanma radyosuna başvurmuşlar, kuşatılmış şehrin dışında neler olup bittiğini sormuşlardı. Propaganda Bakanlığı'nın radyo dinleme servisi Londra BBC radyosunun Berlin dışında olup bitenler üzerine verdiği bir haberi dinlemişti. Reuters haber ajansının Stockholm'dan alarak verdiği bu çok heyecanlı ve inanılmaz haberi Goebbels'in yardımcılarından Heinz Lorenz 28 Nisan günü akşamı mermilerle delik deşik olmuş meydandan koşarak sığınağa getirmiş, bir kopyasını kendi bakanına, bir kopyasını da Führer'e vermişti. Reich'in anlattığına göre gelen haber bütün orada bulunanlara indirilen bir ölüm darbesi oldu. Kadınlar ve erkekler hiddetten, korkudan ve umutsuzluktan çığlığı bastılar. Hepsi de heyecandan tir tir titriyorlardı. Hitler hepsinden fazla titriyordu. Kadın pilot, Hitler öfkeden deliye dönmüştü diyor. Heinrich Himmler, Der Treue Heinrich de batan devlet gemisini terk etmişti. Reuters ajansı Himmler'in Kont Bernadotte ile gizlice görüşmelere başladığını ve batıdaki Alman ordularını Eisenhower'a teslim etmeyi teklif ettiğini bildirmişti. Bu olay Himmler'in kendisine bağlılığından zerrece şüphe etmemiş olan Hitler için hayatının en büyük darbesi oldu. Reich'in anlattığına göre rengi ateş gibi kıpkırmızı kesildi. Yüzü hemen hemen tanınmaz bir hal aldı. Uzun uzadıya bağırıp çağırdıktan sonra üzerine bir uyuşukluk geldi ve sonra bütün sığınak derin bir sessizliğe gömüldü. Göring yönetimi ele almak için liderden izin istemişti hiç olmazsa. Ama Treue SS şefi ve Reichsführer'i böyle bir şey istemek tenezzülünde bile bulunmamıştı. Bir kelime bile söylemeden düşmanla haince ilişki kurmuştu. Hitler biraz kendine geldikten sonra çevresindekilere bunun şimdiye kadar gördüğü ihanetlerin en kötüsü olduğunu söyledi. Bu darbe Rusların birkaç sokak ileride Potsdamer Platz'a yaklaşmakta olduğu 30 saat sonra, yani 30 Nisan sabahı, belki de başbakanlığa hücum edecekleri haberiyle birlikte sonun belirtisi oldu. Hitler'e hemen hayatının son kararlarını aldırttı. Şafak sökerken Eva Braun ile evlendi. Son dileğini ve vasiyetnamesini de hazırladı. Grime ile Hanna Reich'i başbakanlığa yaklaşan Rus kuvvetlerine karşı genel bir hava akınına girişmek üzere gönderdi ve Himmler'in bir hain olarak tutuklanmasını emretti. Hanna Hitler'in kendisine bir hain Führer olarak benim yerime gelemez dediğini anlatıyor. Himmler'in bunu yapmasını önlemelisiniz. Hitler, Himmler'den intikam almayı bekleyecek durumda değildi. SS şefinin irtibat subayı Fegelein elindeydi. Eski jokey, yeni SS generali nezarethaneden çıkarıldı. Himmler'in ihanetinden ötürü uzun uzun sorguya çekildi. Bu işe karışmış olmakla suçlandırıldı ve Führer'in Eva Braun'un kardeşiyle evli olması da bir işe yaramadı. Eva, eniştesinin hayatını kurtarmak için herhangi bir teşebbüste bulunmadı. Hanna Reich'e ağlayarak şunları söyledi. Zavallı, zavallı Adolf. Herkes terk etti onu. Herkes ihanet etti. Almanya onsuz kalacağına 10 bin kişi daha feda olsun. Almanya Hitler'i feda etmişti. Ama bu son saatlerde onu kazanan Eva Braun olmuştu. 29 Nisan günü gece saat 1 ile 3 arasında Hitler metresinin isteğine uydu ve sonuna kadar bağlı kalmanın armağanı olarak kendisiyle resmen evlenmeye karar verdi. İlk zamanlarda evlenmenin partisini iktidara getirmek ve sonra da ulusu yükseltmek için gereken çabalara engel olacağını söylerdi. Ama şimdi artık gerçekleştirebileceği bir amaç kalmamıştı. Hayatı sona eriyordu. Yalnızca birkaç saat sürebilecek bir evliliğe rahatlıkla razı olabilirdi. Goebbels, Walter Wagner adında bir belediye memuru buldurttu. Adamcağız birkaç sokak ilerideki Volkssturm birliğinde çarpışanlar arasındaydı. Şaşıran memur, sığınağın küçük toplantı salonunda evlenme törenini yaptı. Bu evlenmeye ait belge ele geçmiş bulunuyor. Belge, Führer'in sekreterlerinden birinin ölüm evlenmesi adını verdiği bu sahnenin bir parçasını yansıtıyor. Hitler, savaş durumunun göz önünde tutularak nikah ilanının sözlü olarak yapılmasını ve öteki işlemlerle vakit geçirilmemesini istedi. Gelin ile güvey tamamıyla ari kanından geldiklerine, evlenmelerini engelleyen herhangi bir ırsi hastalıkları olmadığına yemin ettiler. Diktatör ölümün eşiğinde resmi işleme uyarak bütün soruları yazılı olarak cevaplandırdı. Yalnızca babasının doğuştaki adı Schickelgruber'di, annesinin adlarıyla bunların evlenme tarihlerini boş bıraktı. Gelin adını Eva Braun diye yazmaya başlarken durdu. V harfini sildi, Eva Hitler, doğumu Braun diye yazdı. Goebbels ile Bormann da tanık olarak belgeyi imzaladılar. Kısa bir törenden sonra Führer'in özel dairesinde bir ölüm kahvaltısı yapıldı. Şampanya getirtildi. Hitler'in etsiz yemek aşçısı Fräulein Manzali bile çağrıldı. Sekreterleri, sığınakta bulunan generaller Krebs, Brückdorf, Bormann, Doktor ve Madame Goebbels bu düğün kahvaltısına katıldılar. Bir ara konuşma eski güzel günlere ve iyi günlerin parti arkadaşlarına kaydı. Hitler, Goebbels'in düğününde nasıl bulunduğunu anlattı. Güvey, her zaman yaptığı gibi son saatlerinde de durmadan konuştu. Dramatik hayatının heyecanlı zamanlarını anlattı. Şimdi artık her şey bitti. Nasyonel sosyalizm de bitti dedi. En eski dostları ve adamları da kendisine ihanet ettiklerine göre ölüm kendisi için bir kurtuluş olacaktı. Düğün ziyafeti ağır bir havaya büründü. Ziyafette bulunanlardan kimileri ağlayarak odadan çıktılar. Hitler de sonunda odadan çıktı. Sekreterlerinden Frau Gertrud Junge'yi yandaki odalardan birine çağırdı. Son dileği ile vasiyetnamesini yazdırmaya başladı. 46. ayrımın sonu, sayfa 1415.